Aslı Kitab-ı Meknun diye adlandırdığı Allah-u Teala'nın saklı kitap dediği yerde saklı olan, biz beşerin dil kalıbıyla bizim elimize gelen ilahi kelamı, gerek rahmetli olmuş alimlerimizin, gerek hayattaki olan alimlerimizin ilimlerinden faydalanmak suretiyle anlamaya çalışıyoruz. Faydalanmaya çalışıyoruz. Muhakkak ki bu bizim takatımızın üstünde bir olgudur. Onun için biz Allah'ın rahmetine, hidayetine, nuruna, yardımına sığınıyoruz. Ve onun içinde yaşadığımız zamandaki hüccetinden istimdat diliyoruz. Eğer onun istimdadı olmasa, aslı kitabı meknunda olan bu kitabı bizim anlamamız ve faydalanmamız imkanı söz konusu değildir. Allah bizi zamanın hüccetinin teveccühünden mahrum etmesin. Arkadaşlar, Allah-u Alem bu akşam 6. dersi yapıyor olacağız. Bu akşam da yine Allah izin verirse takvanın doğurduğu neticelerden 3 neticeye işaret edeceğiz. Birinci netice, Osman kardeşin tilavet etmiş olduğu Ahzab suresiydi değil mi?
Ahzab suresi.
Ahzab suresi 70 ve 71. ayeti konu edeceğiz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe ve kûlû kavlen sedîde. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ki, yani müttakiler olun ki, biz müttakiler olursak ne olur? Devamında hemen Allah-u Teala ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe, Allah'a müttakiler olun. Ve kûlû kavlen sedîde, sözü doğru söyleyin. Ki bu sefer neticesini haber veriyor bize. Takva temelinden yola çıkarak, takva gereğince sözü doğru söylerseniz, dilinizi ıslah ederseniz, Allah bu sefer onun neticesini kalk eder. Yuslih lekum a'malekum. Sizin amellerinizi ıslah eder. Ve yagfir lekum zunubekum. Ve sizin günahlarınızı bağışlar. Dolayısıyla bugünkü dersimizin birinci konusu takva temelli dilin durumu. Şimdi daha önceki derslerimizde işaret etmiştik. Fıtri takva herkeste vardır. Allah herkese fıtri takvayı ilham etmiştir. Bunu Allah-u Teala Şems suresinde bu konuya işaret ediyordu. Takvasını ve fücrunu ona ilham ettik diye buyurmuştu Allah-u Teala Şems suresinde. Onun için dünyaya insan olarak gelen herkesin fıtratında takva vardır. Eğer insan nefsinin hoyratça arzularına teslim olmamışsa, fıtri takva üzerine hareket eder. Sürgit yaşamaz. Toplumsal meselelerle ilgilidir. Toplumsal problemlerle ilgilidir. Dürüsttür. Ahlaklıdır. Erdemlidir. Toplumun içine düştüğü dertler hakkında çözümler arar. Mümkündür ki yanlış yollara gider. Toplumsal problemleri çözmek için farklı ve yanlış reçetelere tevessül eder. Ama bu adamın bu gayretinin temelinde fıtri takva vardır. Sürgüt yaşamıyordur, umursamaz yaşamıyordur. ilgisiz kalmıyordur. Bu tip insanlara Allah hidayet eder ve o insanlar mümin olurlar. Mümin olduktan sonra da dahili takva dediğimiz, İslami takva dediğimiz takvaya riayet etme süreci başlar. İlahi takvaya da riayet ettiği zaman o takvanın bir takım bereketleriyle müşerref olur. Mantığı çerçevesinde dersimizi işliyorduk ki bu ilahi mükafatlara dair birkaç derste işaret etmiştik. İşte Allah onlara Furkan verir, Allah onlara bir çıkış yolu gösterir, Allah onların işlerini kolaylaştırır gibi bir takım neticelere işaret etmiştik. Onları kolaya sevk eder neticesini işlemiştik. Bugünkü ayet-i kerimede ise şimdi fıtri takva olarak bir insan doğru sözlü olabilir. Ve bu doğru sözlülüğün bu dünyadaki toplumsal neticelerinden de müstefid olur. Fakat ilahi takvanın doğuracağı neticelerin hepsine muhatap olmayabilir. Bir kısmına muhatap olsa da ilahi takvanın ebedi alemdeki doğuracağı neticelerinden mahrum kalır. Bu fıtri takva ile ilahi takva arasındaki farklardan birisi de buradadır. Kişi fıtri takvaya sahiptir ama iman ehli olmamıştır. Ve o hal üzere de ölmüştür. Ebedi alemde o fıtri takvanın bereketini göremez. Çünkü Allah-u Teala ebedi alemdeki karşılığı iman esasına bağlamıştır. Kafirlerin, müşriklerin, münafıkların amellerinin, ki buradaki kastedilen ameller hayır amellerdir, güzel amellerdir, iyi amellerdir, boşa çıkacağını Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bize haber vermiştir. Habitat e'maluhum ifadesiyle onların amelleri boşa gitmiştir. Dolayısıyla fıtri takvada kalmak yeterli değildir. İlahi takvaya adım atmak gerekir. Çünkü Allah o düzeni de kurmuş. Fıtri takvası üzere amil olan insanlara Allah hidayet edici peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiştir. O ilahi peygamberlere ve kitaplara bigane kalmanın uhrevi anlamda bir karşılığının olması da ilahi adaletin bir gereğidir. Fıtri takvamız vardı ve Allah bize hidayet etti. O hidayete de ayak uydurduk ve ilahi peygamberlere ve ilahi kitaplara temessük ettik. Bu sefer de ilahi takvayı korumamız gerekiyor. Yapacağımız işleri ilahi takva gereği yapmamız gerekiyor. Şimdi sözünü ettiğimiz ayette ey iman edenler, zaten direktmen Allah-u Teala iman edenlere hitap ediyor. Yani o fıtri takva aşamasını yaşamış, ilahi hidayetle müşerref olmuş, iman edilmesi gereken her şeye iman etmiş.
Hocam affedersiniz, bu daha önce söylemiştiniz fıtri takva, bir iki örnekle açıklayabilir misiniz?
Şimdi daha önceki derste işlediğim için burada teferruatına girmedim. İki insan tipi düşünün. İşte adam yiyor, içiyor, eğleniyor, kazanıyor, seviyor, evleniyor, çoğalıyor. Etrafında toplumsal çatışmalar varmış, fakir varmış, fukara varmış. Umurunda değil, kazanmak için her şeyi caiz görüyor, zengin olmak için her şeyi caiz görüyor. İlerlemek için, önüne gelen engelleri aşabilmek için her şeye tevessül edebiliyor. Hiçbir kuralı yok. Hiçbir prensibi yok. Yine bir başka insan düşünün. O da yine yiyor, içiyor fakat kendisini toplumun bir uzvu olarak görüyor. Etrafındaki çatışmalardan etkileniyor. Toplumun mutsuzluğu onu mutsuz kılıyor. Toplumun geriliği onu mutsuz kılıyor. Toplumsal çatışmalar hakkında çözümler üretmeye çalışıyor. fakirle ilgileniyor, fukarayla ilgileniyor, ticaretinde dürüst davranıyor, komşuluk ilişkilerinde dürüsttür, ahlaklıdır, onun bunun namusunda gözü yoktur. Bu insan için Allah-u Teala Bakara suresinin ilk ayetlerinde diyor ki müttakiler için yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim hakkında müttakiler için yol göstericidir. Buradan yola çıkarak biz takvayı bir çember dışı takva bir de çember içi takva diye adlandırmıştık. Çember dışı takvaya da fıtri takva demiştik. Yaratılıştan Allah'ın verdiği takva. Fücuru da vermişti, takvayı da vermişti Allah-u Teala. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Şimdi bunda hem fücur hem takva olduğu için bu insanın hem kemal ihtimali var, hem gerileme ihtimali var. Bu gerileme ihtimalini bertaraf edebilmesi için de قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا demişti Allah-u Teala. Kim kendisini tezkiye ettiyse, o fücur tarafını sınırlandırdıysa, fücurunu kendine boyun eğdirdiyse, kendisi fücuruna boyun eğmediyse, yani nefsani isteklerine boyun eğmediyse, toplumsal selah için gerekenler nefsine ters düşse de onları yaptığı için o insan ne olur? Kurtuluş ehli olur. Çember dışıysa kurtuluşu ilahi hidayete ulaşmakla olur. Çember içiyse kurtuluşu kemale doğru kanat çırpar. Komünistlere örnek vermiştik. Bir zamanlar çok yiğit insanlar vardı. Toplumun derdiyle dertleniyorlardı. Toplumu sömüren güçlere karşı savaşıyorlardı. Ve bu insanlar birçok nefsani arzularını toplumsal mücadele için terk ediyorlardı. Hatta canlarını feda ediyorlardı. Şimdi bu insan fıtri takvasına riayet etmiş bir insandır. Bugün şu anda Avrupa'da kulağımıza geliyor ki resmi dairelerde olsun, şurada olsun, burada olsun, halkı Müslüman olan ülkelerde olmayan güzellikler var. Adam dürüst adam. Mesela İstanbul'da hatta bir tane hikaye anlatırlar. İlk duyduğum zaman acayip utanmıştım. Anadolu'dan gelen tüccarın birisi kapalı çarşıda bir Yahudi esnafla alışveriş yapar. Bir sipariş vermiştir. Yahudi esnaf der ki çarşamba günü gel al. Bizim Anadolu'dan gelen esnaf der ki bak çarşamba günü gelirim, hazır değilse külahları değiştiririz. Öyle deme be kardeşim diyor, ben Müslüman değilim ki diyor, ben Yahudiyim diyor. Yani Müslüman esnaf şeyde nam salmış. Verdiği sözde siparişi teslim etmeme konusunda nam salmış. Ama Yahudi esnaf kendisinden o kadar emin ki, Yahudi esnaflar böyle bir nam salmamışlar. Bir Müslüman için bu onur kırıcı bir şeydir. Bunun şeyi yoktur. Yani bu alanın dini ve diyaneti yoktur. Adam Hristiyandır, doğru söylüyor. Adam Hristiyandır, ahdine vefa gösterir. Adam Hristiyandır, toplumsal meselelerle ilgilidir. Adam Hristiyandır, komşuluk ilişkileri çok iyidir. Adam Müslümandır, tam tersidir. Dolayısıyla çember dışı fıtri takvasını koruyan insanlara biz potansiyel hidayet erleridir diyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim onlara hidayet eder. Eğer akıllarını kullanırlar da Kur'an-ı Kerim'in hidayetine de temessük ederlerse bu sefer kemal seyrine doğru kanat çırpmaya başlarlar demiştik. Şimdi bugünkü işlediğimiz ayette de Allah-u Teala fıtri takva üzerine yaşamış, daha sonra Allah'ın sunduğu hidayetten yararlanmış, çember içine girmiş insan yapıp ettiklerini Allah korkusuyla, ki ikinci derste işlemiştim, biraz sonra yine oraya biraz döneceğim, Allah korkusuyla Allah sevgisini paralel kullanıyorduk hatırlarsanız. Allah korkusuyla Allah sevgisiyle yapıp ediyorsa yapıp ettiklerini, o insan için Allah'ın vaatleri var. Bu ayette sözü edilen şey ise dilin temizliğidir. Arifler derler ki Kalbi temiz olmayanın imanı kemale ermez. Dili temiz olmayanın ise kalbi temiz olmaz. Kalp uzuvların arkasından gider. Dilin arkasından gider. Gözün arkasından gider. Kulağın arkasından gider. Yani bizim duyu organlarımızın arkasından gider kalp. Dilimiz, gözümüz, kulağımız, duyu organlarımızı ne kadar ıslah etmiş isek kalbimizde o kadar ıslah edilmiş ve temizlenmiş olur. Islah edilmiş kalp ilahi zevklerden zevk almaya ve haz almaya başlar. Temizlenmemiş kalp ise hiçbir ilahi olgudan zevk almaz. Yani dersimde başta konular olduğu için de burada teferruata girmek istemiyorum ama şu cümleyi kurmam gerekiyor. Yani bazı kardeşlerimizden zaman zaman şikayet duyarız ya, yani ibadetlerden zevk alamıyorum. Bazen oluyor çok zevkli ibadet ediyorum, bazen oluyor ibadetten zevk alamıyorum. Bu uzuvlarımızın haliyle ilgili bir şeydir. Kalbi katılaştıran, kalbi fesada veren, kalp kafesinin dışındaki uzuvlarda bir illet var demektir. O illetler bertaraf edilmeden kalp selamete ermez. Kalp selamete ermediği sürece de ilahi zevklerin tadı alınmaz olur. Ya eyyühellezine amenu, amenüttekullaha, Allah'tan ittika edin ve kulu kavlen sedida, ve sözü doğru söyleyin. Şimdi burada sözü doğru söyleyin kinayi bir ifadedir. Bütünsel anlamda dilinizi ıslah edin şeklinde tefsir edilebilir, tercüme edilebilir. Ticaretinizde doğru sözlü olacaksınız. Yapamayacağınız şeyi söylememek adına dilinizi temizleyeceksiniz. Yapamayacağınız bir sözü vermeyin. Veya bir sözü verdiyseniz, dilinizden o söz çıktıysa, ölüm pahasına olsun o sözünüzün arkasında duracaksınız. Yani dille ilgili hangi alan aklınıza geliyorsa, birisiyle bir dostluk kuracaksınız, yalana tevessül etmeniz gerekiyor. Etmeyeceksiniz. O dostluk kurulmasın. Yalan üzerine bina edilecek bir dostluk olmayıversin. Bir hanımefendiyi sevdiniz, olmuyor, bir türlü kendinize cezbedemiyorsunuz. Gençlerin kulakları çınlasın, gençlere hitap ediyorum burayı. Evler gitsin kendi hanımlarını tavlamaya çalışsınlar. Efendim, olmuyor, bir türlü cezbedemiyorsunuz. Yalana tevessül ediyor. Yalanla kurulacak bir birliktelikten bereket hasıl olmaz. Dediğim gibi ticaretinizden tutun, komşuluk ilişkilerinden çıkın. Arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileri veya bir makama ulaşabilmek veya devlette bir yere gelebilmek veya siyasal mücadelede bir yere gelmek, hangi alan olursa olsun dilin ıslah edilmesi lazım. Ve bu da takva esprisi üzerinde olması lazım. Yani ben iyi insan olayım diye değil de yalanı Allah sevmiyor düzleminde. Ahde vefasızlığı Allah sevmiyor düzleminde. Yalan üzerine kurulacak bir birlikteliğe Allah'ın rahmeti ve bereketi nazarı olmaz korkusuyla tevessül etmek. Dili Allah için temizlemek. Biz bunu başardığımız zaman bunun bir neticesi oluyor ve Allah o neticeyi bizim üzerimize yağdırıyor. Biz farkına varsak da varmasak da yuslih lekum a'malukum. Amellerimizi ıslah etmekinin ne kadar zor olduğunu zaman zaman düşünürüz, zaman zaman konuşuruz. Alın size ilahi bir formül. Amellerinizin ıslahının kolaylaşması için. Amellerinizin ıslahını Allah'a, yaratıcıya devretmek. Hedefi küçültüyor Allah-u Teala burada. Siz dilinize dikkat edin diyor. Siz dilinize dikkat edin. Ben sizin amellerinizi ıslah ederim. Ha, bu dilinizi ıslah edeceğiniz sürece kadar siz bir takım günahlar işlemiş olacaksınız. Ondan da tasalanmayın. ve yagfir lekum zunubekum. Ne rahim bir Allah'tır. Ne kadar kerim bir Rab'tir. Önceki günahlarınızı da affediyor. Hedef küçültüyor. Şimdi şeytan bize mücadeleyi zorlaştırıyor. İşte yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, şunu etmeyeceksin, bunu etmeyeceksin, şöyle amel etmeyeceksin, böyle amel etmeyeceksin. Altından kalkılır gibi değil. Oysa Kur'an'ın temel mantığını biz bir kere alabilirsek, la yukellifullahu nefsen. Buradaki nefsen ifadesi kullu nefsin gibidir. Bütün nefisler içindir. Her nefis içindir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiçbir nefse Allah gücünün yetmediği bir şeyi teklif etmemiştir. Ondan istememiştir. Dinin temel mantığı budur. Dolayısıyla bize zor gelen her şey bizim nefsi sapmamızdan kaynaklanmaktadır. Şeytanın at koşturacağı bir alan oluşturmuşum demektir. Şeytan orada at koşturuyor ve bana mümkün şeyleri mümkün değil gibi pazarlamaya çalışıyor. Allah-u Teala bu ayette bize hedef küçülttürüyor. Askerlik yapanlar bu hedef küçültmenin şeyini bilirler. Mantığını bilirler. Hedef küçültüyor. Diyor ki çok geniş düşünme. Gel sen önce şeyini bir ıslah et. Dilini, Allah için dilini ıslah et. Çok mu zor bir şey arkadaş? Dedikodu yapmayacağız. Gıybet etmeyeceğiz. Yalan ne kadar cezbederse etsin, milyarlarca parayı doğuracak olsun, dünyanın en güzel kadınını cezbedecek olsun, terk edeceğiz, yalanı konuşmayacağız. Yalana tevessül etmeyeceğiz. Dedikodu yapmayacağız. Söz götürüp söz getirmeyeceğiz. Yani bunları aslında o kadar teferruatlandırabiliriz ki bir fesat, toplumsal fesadı doğuruyor. Mesela çok önemserim ben bunu Türkiye halkı içerisindeki yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak. Adam çocuğunun yanında kendi kardeşinin aleyhine konuşuyor. Yani çocuğun amcasının aleyhine. Veya çocuğun halasının aleyhine. Veya çocuğun teyzesinin aleyhine. Konuşuyor. Kendi aralarında bir problem olmuş. Ailece oturuyorlar. Genç çocuklar orada. Beyefendi hanımıyla sohbet ediyor. Kardeşinin aleyhinde konuşuyor. Çocuklar duyuyorlar. Çocuk otomatikmen amcaya ne yapıyor? Tepki veriyor. Amcasıyla ilişkisini askıya alıyor. Amcasını aramıyor. Amcasını sormuyor. Amcasını sevmez oluyor. Dayısını sevmez oluyor. Halasını sevmez oluyor. Teyzesini sevmez oluyor. Allah-u Teala'nın ısrarla emrettiği sıla-i rahim burada kesilmiş oluyor mu? O taraftan baba dönüyor. Lan oğlum sen diyor niye amcanı hiç arayıp sormuyorsun? Ya bu adam amcası nasıl arasın sorsun? Sen günlerce o amcanın aleyhine çocuğun yanında konuşmuşsun. Sen nefsani bir zevkini tatmin etmişsin. Gıybet nefsani bir zevk. Dedikodu nefsani bir zevk. Mümkündür kardeşinle problemin vardır. Git kardeşinle otur konuş bunu. Çocuğun yanında niye konuşuyorsun? Sıla-i rahimin koptuğu bir toplumda toplumsal doku zedeleniyor. Toplumsal dokunun zedelendiği yerde şeytani her türlü illet o toplum üzerinde etkili oluyor. Bir tane örnek vermiş oldum şu anda. Bir dilin yol açtığı bir fesat. Dilin yol açtığı bir fesat. Resulullah Aleyhisselam'la amcasının arasındaki ilişki, Hazreti Ebu Talib'in arasındaki ilişki yaban atılı bir olgu mudur? Risaletin tahkim edilmesi, tebliğin tahkim edilmesi açısından o günkü müşriklerden Resulullah'a dönük olan o zifiri baskılar karşısında amcası Ebu Talib olmasaydı Resulullah Aleyhisselam'ın durumu ne olurdu? Resulullah Aleyhisselam'ın nezdinde amcası Ebu Talib'in himayesinin mantığını anlayabilmek için amcası Ebu Talib'i kaybettiği yılı matem yılı olarak ilan etmesi yeterli bir şey değil midir? Allah'ın rahmeti Ebu Talib'in üzerine olsun. Allah Müslüman olduğu halde Ebu Talib'e müşriktir diyenleri de ıslah etsin. Evet. amcalık, yeğen ilişkisi. Bir tarafta Ebu Leheb, yeğeni Resulullah'ı düşünün. Bir tarafta Ebu Talip, yeğeni Resulullah'ı düşünün. Öbür tarafta amcası oğlu Ali ile peygamber arasındaki ilişkiyi düşünün. Öbür tarafta amcası Hamza ile arasındaki ilişkiyi düşünün. Bunların hepsi dilin temizliğinin bereketidir. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberimizin dilinden Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Bu ayete zaten biraz sonra döneceğim inşallah. Burada sadece yeri geldiği için okumuş oldum. Dilin ıslahı bizim elimizi ayağımızı rahatlatıyor ki Allah bizim amellerimizi ıslah eder. Bizim amellerimizin ıslah edileceğini Allah kendisi üstüne alıyor, tekeffül ediyor. Bizden ne istiyor? Takva temelli olarak dilinizi ıslah edin. Rabbimden niyaz ediyorum ki bize bu konuda tevfikini göndersin. Allah hepimize dilimizi ıslah etmek konusunda irade versin. Ve onun bereketinden de bizleri müstefid eylesin. Yani bu tür sohbetler hem sohbeti yapan kişiler için hem de dinleyenler için şu açıdan önemlidir. Bilgi depolamak için sohbet edilmesi, bilgi depolamak için sohbet dinlemesini İslam ahlakı reddediyor. Amel etmeyeceğimiz hiçbir şeye teveccüh etmememiz gerekir. Veya bir şeye teveccüh ettiysek onunla amel etme kastımız olması lazım. Yani çevresinde bizler namazında, niyazında helale harama dikkat eden insanlar olarak biliniyoruz. Ama hepimiz de birbirimizi biliyoruz ki dilimiz muslih değildir. Dilimizi ıslah etmiş değiliz. Gelin inşallah bugünden akşam, bugünden itibaren hep beraber dilimizi ıslah etmek gibi önümüze bir hedef koyalım. Ve ondan sonra da bekleyelim ki Rabbimiz bizim amellerimizi ıslah etsin. Bugüne kadar dilimiz merkezinden vücuda gelmiş günahlarımızı bağışlasın. Zaten o vaat ettiğinden dönmez. O öyle vaat etmiş. Yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum. Takvanın neticelerinden bu akşam işaret etmek istediğim ikinci konu, takva muhabbeti doğurur. Ayet-i kerimeyi Osman abi okusun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kim sözünü yerine getirir ve günahtan korunursa şüphesiz Allah da korunanları sever. Ali İmran suresi 76. ayet.
Evet, işte ayete bakın, dikkat edin. Yine dil temelinden çok yola çıktı.
Kaçıncı ayet?
76.
Bu sefer diyor ki her kim ki sözünde durur ve Allah'tan sakınırsa. Şimdi yukarıda diyordu ki her kim ki Allah'tan sakınır, dilini ıslah ederse, sözü sağlam söylerse, sözü doğru söylerse, kavlen sedida diye geçiyor ayet-i kerimede. Burada da diyor ki şimdi dilin o faaliyet alanlarından biri neydi? Verdiği bir söz verirdi. Dilin yaptığı bir iştir bu. O sözde durmak veya durmamaksa iradeyle alakalı bir şeydi. Ne demiştik az önce? Duramayacağınız, tutamayacağınız sözü vermeyin. Verdiğiniz sözü de ölüm pahasına tutun. Şimdi bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala buyuruyor ki her kim ki sözünde durur. Buranın da alanı geniştir. Allah'a verdiğimiz sözden tutun, beşeri ilişkilerdeki sözümüze kadar gelin. Kafire verdiğimiz sözden tutun, müşriye verdiğimiz, münafığa verdiğimiz sözden çıkın. Hiçbirinde hiçbir değişiklik ve sapma yoktur. Muhatabınız ister kafir olsun, ister münafık olsun, ister müşrik olsun, ister fasık olsun, ister müttaki mümin olsun. Kim olursa olsun birine söz verdiyseniz o sözü tutacaksınız. Söz verme olgusu önce Allah'a verilen söz, kalu bela sözünden itibaren başlar, aşağıya doğru gelir. Her kim ki sözünde durur, ahdine vefa gösterir ve takvayı gözetirse, bu sefer ne olur? Allah onu sever. Allah'ın sevgisini celbetmiş oluyoruz. Habibullah oluyoruz. Habibullah kimin lakabıydı? Eşref-i mahlukat, en son peygamber, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu habibullahlık öyle bir makam olsa gerek ki Allah-u Teala nezdinde, bu sıfatı bütün peygamberlerin şahı, bütün mahlukatın şahı olan Allah Resulüne vermiş. Allah Resulü'nün atası İbrahim'e ise Halil sıfatını vermiş. Dost. Siz Allah'ı sevgili bilirseniz Allah da sizi sevgili bilir. Sahabeden biri Resulullah Aleyhisselam'a sorurdu. Ey Allah'ım, ey Allah'ın Resulü, acaba Allah benden razı mı? Acaba Allah beni seviyor mu? Resulullah Aleyhisselam da demişti ki, bunu bilmek çok zor bir şey değil ki. Allah'ın senin nezdindeki durumuna bak. Sen Allah'ı seviyorsan, bil ki Allah da seni seviyor. Sen Allah'ı dost biliyorsan, bil ki Allah da seni dost biliyor. Sen Allah'tan razıysan, Allah'tan razı olmak bazen mantığa ters gibi görülür. Cümle sanki abes bir cümle gibi geliyor. Yok, hayır. Allah'ın sana takdir ettiği her şeyden sen razıysan, boyunu problem etmiyorsan, saçını sakalını problem etmiyorsan, doğuştan gelen özürünü problem etmiyorsan, Allah'ın sana takdir etmiş olduğu rızkı, fakirliği, yoksulluğu, sefaleti problem etmiyorsan, doğuştan gelen hastalıklarını, genetik olarak gelen hastalıklarını problem etmiyorsan, ondan gelen her şey baş üstüne, göz üstüne diyebiliyorsan, razıysan onda, razı olmama gibi bir seçeneğimiz yok, doğru, ama buna rağmen nefis bazen razı olmuyor. Razı olmuyor. Boyunu beğenmiyor. Çok uzunsa uzunluğunu beğenmiyor. Çok kısaysa kısalığını beğenmiyor. Kar yağıyor, soğuk oluyor, soğuktan şikayet ediyor. Yaz geliyor, sıcak oluyor, sıcaktan şikayet ediyor. İmam Cafer Aleyhisselam'dan bir hadis okumuştum Ramazan ayında da. Sakın ola ki diyor, Ramazan'da oruçken susadım demeyin, acıktım demeyin. Yani bir rızasızlık gibi algılıyor bunu. Sen madem ki Allah için oruç tutmuşsun, bunun neticesini sen zaten bilerek girdin. Oruç olduğun halde senin susamaman mümkün mü? Acıkmaman mümkün mü? Bir taraftan oruç tut. Ey Allah'ım, ben niyet ettim senin için oruç tutmaya dedi. Öbür taraftan akşama kadar üf be, amma acıktım ha. Amma susadım. İyi, o zaman niye oruç tuttun? Allah'a rızasızlık gösteriyor. Hastalığından şikayet ediyoruz. Fakirlikten şikayet ediyoruz. Bu şikayetin bir yığın dil biçimi var. Bir yığın dil biçimi var. Kuluz, üstümüze düşen vazifeleri yaparız. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimede diyor ki, biz kiminizi kiminizden üstün kıldık rızık konusunda. Eğer bir hepinize eşit kılsaydık yeryüzü yaşanmaz olurdu. Buraların hepsi başlı başına birer ders konusu. Allah niye kimilerini fakir, niye kimilerini zengin kılmış? Derinlemesine irdelenmesi gereken bir konu. Ta felsefi boyuta kadar gidiyor. Ta varlık anlamına kadar gidiyor. Razı olacaksınız. Razı olacağız. Allah beni Türk bir anne ve babadan dünyaya getirmiş. Irkıma razıyım. Allah beni bu boyda takdir etmiş. Ben boyuma razıyım. Rengime razıyım. Rızkıma razıyım. Benden aldıklarına razıyım. Bana verdiklerine razıyım. Allah'tan razı olacaksınız. Razı olacağız. Her kim ki sözünde durdu ve takvayı gözettiyse Allah onu sever. Allah'ın sevgisine mazhar olmak gibi bir saltanat düşünülebilir mi? Bu saltanattan başka bir saltanat var mıdır? Sevgi konusu hakkında çok derinlemesine irdelemeler yapıyor Üstad Tabatabai. Allah nasip ederse inşallah ileride ona müstakil bir ders koyarız. Müstakil olarak işleriz. Bu akşam sadece şuraya işaret etmek istiyorum. Gene ikinci derste işaret etmiştik. Az önce de bir değindim, daha sonra döneceğim dedim. Biliyorsunuz içinde yaşadığımız toplumda laik çevre, Müslüman olduklarını söyleyen ve aynı zamanda laikliğe inanan insanlar diyorlar ki biz dindar halklar için, siz diyorlar Allah'tan korkarak inanıyorsunuz. Biz ise Allah'ı severek inanıyoruz. Adamda namaz yok. Adamda niyaz yok. Adam bir kere sekülerizme inanmak suretiyle Allah'ı kendi hayatından ve toplumsal hayattan, siyasal hayattan, hukuki hayattan dışlamış. Ayet-i kerimelerde Yahudilerin Allah'ın iki eli bağlıdır ayetinin ilk defa ben yeni bir yorumuyla karşılaştım. İmam Cafer aleyhisselam bu ayetin tefsirinde diyor ki Yahudiler Allah'ın dünya işlerine karışmadığını iddia etmeleridir bu diyor. Allah'ın iki eli bağlıdır da maksat Allah dünyadan elini çekti, yarattı bıraktı demeleridir diyor. Şimdi dolayısıyla sekülerizmin gidip dayandığı yere bakın. Sekülerizm Allah'ın iki eli bağlıdır diyen Yahudi mantığına dayanıyor. Öyle bir şey olur mu? Sizi yaratsın, sonra sizi terk etsin. Bir başka surede Allah-u Teala öyle diyor ya, ne o, nasıl hükmediyorsunuz? Allah sizi yarattı da sizi başıboş bırakacak mı zannediyorsunuz? Başıboş bırakması onun merhametine uygun düşmüyor. Onun adaletine uygun düşmüyor. Dolayısıyla biz Allah'tan korkuyoruz derken, Allah'tan korkuyoruz derken sevgi temelli bir korkudan bahsediyoruz. Biz Allah'ın muhabbetini celbetmek istiyoruz. Allah'ın muhabbetinden uzak düşmek anlamında biz korkuyoruz. Ki ilk gün bu dersi işlediğim zaman şeyden aktarmıştık gene, Duay Kumeyl'den, İmam Ali Aleyhisselam'ın dilinden. Ey Allah'ım, farz edeyim ki senin cehenneminin ateşine dayandım. Senden ayrı düşmesine nasıl tahammül ederim ben diyor. Korku bu korku. Bu korkunun bir cebbar karşısında, bir zalim karşısında duyulan bir korkuyla izahı mümkün müdür? Çünkü bir başka yerinde yine Duvay-ı Kumeyl'de İmam Ali Aleyhisselam diyor ki beni cehenneme atsan da vallahi ben o cehennem halkı içerisinde seni seviyorum diye haykırırım. Sevgi temelli korkudur. Kişinin sevgilisiyle olan ilişkisinin kopmasından korkması gibi bir korkudur bu. Ve laiklere dönelim bu sefer. Siz nasıl seviyordunuz ki onun hiçbir dediğini yapmıyorsunuz? Sevgi itaati gerektirir. Sevgi onun istediği gibi olmayı gerektirir. Bugün beşeri anlamda iki sevgili arasındaki şeyi bir izleyin bakayım ki bu sevgililer birbirlerinin istemedikleri şeyleri yaparlar mı? Yaptıkları zaman sevgi ilişkisi kopuyor. Ayrılıyorlar. Birbirlerine aşık olarak evlenmişlerdi. İki sene sonra ayrıldılar. Niye ayrıldılar? Birbirlerini birbirlerine cezbeden, aralarında o muhabbeti, o sevgiyi doğuran hallerinde değişmeler oluyor. Ben seni böyle bilmiyordum diyor. Senin böyle olmanı istemiyorum diyor. Sevgiyi kaybediyor. Dolayısıyla laiklerin bizim karşımızdaki bu ifadelerin nedenli ilmi açıdan, felsefi açıdan boş, temelsiz bir iddia olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve bizim de bu duruma düşmememiz gerekiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Allah sevgisiyle ilgili. Okuduğum zaman iki ay kendime gelememiştim. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadis aktarılıyor. Buyuruyor ki her kim ki gece namazını kılmadığı halde ben Allah'ı seviyorum diyorsa o yalancıdır. Adam o tarafta beş vakit namazını kılmıyor, ben Allah'ı seviyorum diyor. İmam Ali Aleyhisselam'a göre bırakın siz beş vakit namazı, gece namazını Allah'ın sevgisi olarak ifade ediyor. O nasıl sevgidir, o nasıl sevgilidir ki uykunuza galip gelmiyor, uykumuza galip gelmiyor.
Hocam bu halk içinde böyle midir yoksa?
Ya yok tabii, bunun mertebeleri vardır yani. Bu manada şeytanın at koşturacağı bir alan oluşturmamamız gerekiyor. Evvel emirde biz farzlardan mükellefiz ve sorumluyuz. Yani ben bu örneği şey olsun diye veriyorum. Normal beş vakit namazını aksatan bir insan, İmam Ali Aleyhisselam diliyle korksun, ürksün ki ben nasıl Allah'ın sevgisini celbedeceğim? İmam Ali Aleyhisselam Allah sevgisini gece namazına endekslerken, bağlarken ben beş vakit namazımı doğru düzgün kılmıyorum. Buna rağmen Allah'ı sevdiğimi söylüyorum veya Allah'ı sevmiyor olmayı umuyorum ki Allah da beni sevsin. Olmaz böyle bir şey. Kişi sevdiğinin istediği gibi yaşar, amel eder. Kişi sevdiğinin istediği gibi düşünür. Kişi sevdiğinin istediği gibi ahlak üzere olur. Bu açıdan yine şu ayet çok manidardır. Bana eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Allah bizim ulaşamadığımız, bizim idrak edemediğimiz keyfiyetine dair idrakimizin az olduğu yaratıcımız. Onun sevgisini istiyoruz. Ve onu nasıl kazanacağımızı biz birebir idrak edemeyebiliriz. Allah-u Teala soyutu somutlaştırıyor burada. Bizim için usvetül hasene bir elçi gönderiyor. Ve o elçi için diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin. Elçinin dilinden konuşuyor. Ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın sevgisini kazanabilmenin yolu peygambere itaatten geçer. Peygamber'e itaatin iki boyutu vardır. Birisi şer'i şerif çerçevesinde peygambere itaat, emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden uzak durmak. İkincisi ise şer'i şerifin dışında mükellef olmadığımız alandır, onun gibi olmak. Belki bize emretmemiş. Yeri gelmişken bir kavramı irdelemek istiyorum. Nafile ibadet dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz?
Farz olmayan.
Farz olmayan ama ne? Nafile, nafile ne demek kelime anlamıyla?
Sünnet.
Tam Türkçe karşılığı bir nafilenin.
Boş.
Bu Erzurum'da ta 1979'lu yıllarda Akıncılar Teşkilatı döneminde Erzurum Lisesi'ndeki öğrencilerle ilgileniyorduk. Öğrencilerden birisi dedik ya, hocam dedi bugün bizim din dersi öğretmeni nafile namazı için boş namaz dedi. Şimdi nafile gerçekten de Türkçe'de boş anlamında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de ise çok farklı kullanılıyor. Biz İbrahim'e İsmail'i verdik. Ve nafileten İshak'ı verdik. Arapça'da Kur'an dilinde nafile fazlalık demektir. Boş demek değildir. Nafile fazlalık demektir. Nafile ibadet de mükellef olduğunuz şeylerden fazla sizi mükellef kılana, sizi mükellef kılmadığı halde ibadet sunmanızdır. İbadet sunmamızdır. Ona öyle cezboldunuz ki o sizden diyor ki günde beş vakit namaz kılın. Bu şekilde siz beni razı etmiş olursunuz. Öbür taraftan ben onun muhabbetini celbetmek için bana bir formül veriyor. Diyor ki Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsanız peygambere itaat edeceksiniz. Aa, peygambere bir bakıyorum ki beş vakit namazda kalmamış. Gece namazı kılmış. Sabah namazından evvel iki rekat nafile namaz kılmış. Öğlen namazından önce 8 rekat, ikindi namazından önce 8 rekat, akşam namazından sonra 4 rekat, yatsı namazından sonra 2 rekat fazladan namaz kılmış. Ha, ayet bana ne formülü göstermişti? Eğer Allah'ı seviyorsanız, ki buradaki seviyorsanızdan maksat sevmek istiyorsanız gibi algılasak daha iyi olur herhalde. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsanız, Allah'ı sevmek istiyorsanız bana itaat edin. Bana uyun. Ki Allah da sizi sevsin. Şimdi bu açıdan nafile ibadet Allah'ın sevgisiyle direkt alakalı bir şeydir. Çünkü farzlar mükellef olduğumuz şeylerdir. Farzlar mükellef olduğumuz şeylerdir. Kişi sorumlu olduğu şeyi icra ettiği zaman onu onunla mükellef kılan kişi arasında mümkündür ki muhabbet vücuda gelmemiş olabilir. Muhabbet peydahlanmamış olabilir. Kendi evlatlarınızla düşünün. İşte evladınıza diyorsunuz ki oğlum şu masayı temizle. Çıkıyor gidiyorsunuz. Bir de geliyorsunuz ki ne masası adam? Raf, kitaplar, telefon, bilgisayar, yerler, sandalyeler, koltuklar hepsini silmiş. Siz onu neyle mükellef kılmıştınız? Masayı silmekle mükellef kılmıştınız. Nafileten bir de yerleri silmiş. Nafileten kitaplığı silmiş. Nafileten bilgisayarı silmiş. Bu da sizin muhabbetinizi celbetmez mi? Nafile ibadete bu açıdan bakmamız gerekiyor. Ve söz buraya gelmişken Türkiye'deki, ben diğer ülkelerce hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum, bilmiyorum. Şiaların bir olumsuz tarafına işaret etmek istiyorum. Hiç sünnet namaz kılmazlar. Farkında mısınız? Cem de var, Allah'a şükürler olsun. Kalkıyor, 4 rekat namazının farzı, 4 rekat ikindi namazının farzı. Doğru, mükellefiyet yerine geldi. Allah kabul etsin. Allah mübarek etsin. Allah o ibadetlerinizin feyzini ve bereketini dünya ve ahirette versin. Ama İmam Cafer Aleyhisselam bizim Şiaların alameti diye saydığı alametlerden birinde der ki onlar günde 53-54 mi eder?
54, Hasan Askeri.
54 zekat namaz kılarlar diyor. Şianın alametlerinden biri. Şimdi 54 zekat namaz gece namazı da dahil olmak üzere sünnetleriyle bütün namazlardır. Gelin kendimize bir hedef daha koyalım. Öğle namazının sünneti kaç rekat? 8. Farzdan önce kılınmış. Gelin
farzdan sonra kılmıyor mu?
Yok. Farzdan sonra bir akşam namazı vardır, bir yatsı namazı vardır. Ötekilerin hepsi farzdan evveldir. 4 rekat kılınır. 8 rekattır. Sabah 2, öğlen 8, ikindi 8, akşam 4, yatsı 2 oturarak. Gelin bu nefsimizi kırmak için, nefsimizi nafile namazlara alıştırabilmek için 2 rekat olsun kılalım. 2 rekat. Öğlen namazının sünnetini 2 rekat kılalım. İkindi namazının sünnetini 2 rekat kılalım. Akşam namazının sünnetini 2 rekat kılalım. Bir müddet 2 rekat kılalım. Allah hepimizi kemaline erdirsin. Kamilen kılabilmeye hepimizi muvaffak kılsın. Allah'ın muhabbetiyle, sevgisiyle nafile ibadet arasında direkt bir ilişki vardır.
Bir şey söyleyeyim. Nafile namazı yerine kaza namazı kılın.
O ayrı bir bahis. Tabii kazanız varsa kazanızı kılın. Çünkü ondan mükellefsiniz, sorumlusunuz. Ama aliyle aile olanı söyleyeyim mi? Hem kazanızı kılın hem nafile kılın. Ha yok, o gücünüze ağır geliyorsa, gücünüz yetmiyorsa, şeytanın at koşturacağı bir alan olma ihtimali varsa, sizi ibadetten iyice soğutacaksa, o zaman farzları önceleyin, kazalarınızı önceleyin, kazanızı kılın. Muhabbet, Allah'ın muhabbetiyle nafile arasında ve yine dilin ıslahı arasında. Çünkü burada da Allah-u Teala önce diyor ki, her kim ki ahdine vefa gösterir ve takvayı gözetirse Allah onu sever. Allah'ın sevgisini kazanmamız için bizim Allah'ı sevmemiz lazım. Allah'ı sevgili bilmemiz lazım. Bunun idrakinde olmamız lazım. Mütemadiyen bizim veli nimetimizin o olduğu, ibadete değer olduğu, itaate değer olduğu, onun kendisiyle bizim aramızda takdir ettiği, seçtiği ve gönderdiği ve muvazzaf kıldığı elçilerinin ve imamlarının ve hüccetlerinin hepsi bizim için birer nimet olduğu ve bu nimetlerden de bir gün sorulacağımızı hesaba almak suretiyle muhabbetimizi onlara teksif etme gayreti üzere olmamızı Allah bizim hepimize ilham etsin inşallah. Üçüncü işaret etmek istediğimiz netice, takva ile dünya selameti, rızık bolluğu arasında ayet-i kerimeler bize ilişki kurarak haber veriyor. Birinci ayeti okusun inşallah Osman abi.
Bismillahirrahmanirrahim. O ülkelerin halkı inanıp kötülüklerden korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. A'raf suresi 90.
Evet. O ülkelerin halkları Allah'tan ittika etselerdi, yani korunsalardı, Allah'ı sevselerdi, Allah'a itaat etselerdi, biz üstlerinden ve altlarından, yani gökyüzünden ve yeryüzünden onları nimetlere boğardık. Fakat yok. Onları yalanladılar. Biz de yalanlamaların karşılığında onları cezalandırdık. Bu düzlemde de yine içinde yaşadığımız laik kültürü biraz sorgulamak istiyorum. Hatırlarsınız zannediyorum 1998 mi 99 muydu Gölcük depremi?
99.
O Gölcük depreminde Mehmet Kutlular Hoca galiba bir yazı yazmıştı. Yine Asya Gazetesi'nin sahibi herhalde oluyor. Bizim amellerimizin bir neticesi olduğunu söylemişti. Adam sadece bu yazısından dolayı içeri atıldı. Hatırlıyor musunuz?
Deprem ilahi ikaz demişti.
İlahi ikaz verdi demişti. Adam sırf bu yüzden ne oldu? İçeri atıldı. Hapis gördü. Şimdi bunun ne laiklikle izahı mümkün, akılla izahı mümkün. Şimdi olaya önce laiklik açısından bakalım. Laiklik ne diyordu? Din işlerinin devlet işlerinden ayrı olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Ve şu anda Türkiye'de din işleri devlet işlerinden ayrıdır. Ve bu laiklik çerçevesinde oluşturulmuş anayasa, herkesin istediği gibi inanabileceği ve inancının da gereğince yaşayabileceği özgürlüğünü ve hakkını tanıyor mu?
Evet.
Tanıyor. Öyleyse ben Allah'a inandım. Ben Müslümanım. Ben Kur'an'a inandım. İster istemez ben hadiselere Kur'an çerçevesinde bakamaz mıyım? Bu anayasa bana bu garantiyi vermiyor mu? Veriyor. Çifte standart uyguluyorlar. Mehmet Kutlular Hoca'nın cezalandırılıp içeriye atıldığı günlerde Müjde FM diye bir radyo duydunuz mu? Hristiyan vatandaşlarımızın bir radyosudur bu. Ben bilmiyordum o radyonun da o güne kadar ne olduğunu. Tesadüfen radyoyu açtım. Böyle İsmail Ağa cemaati var ya, o cemaatin dilinden bir dil konuşuyor. Depremden bahsediyor. İşte Tanrı'ya, o Tanrı ifadesinden dolayı İsmail Ağa cemaati değildir dedim ama dil gene aynıdır. İşte Tanrı'ya isyanımızdan dolayı Tanrı bizi cezalandırdı dedi. Mehmet Kutlular'ın söylediğinin bin kat fazlasını söylüyor. Daha sonra konuşma bitti ki Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın alimlerinden birisi konuşuyormuş. Laiklik bu adamı cezalandırmıyor. Hristiyan'ı cezalandırmıyor. Müslüman'ı cezalandırıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim bize bizim amellerimizin evrensel düzenle ilişkili olduğunu haber veriyor. Rum suresinde bir ayette sizin ellerinizle yapıp ettiklerinizin neticesinde yeryüzünde ve denizlerde fesat meydana geldi diyor. Fesat düzenin zıttıdır. yeryüzünde düzen bozuldu diyor Allah-u Teala. İnsanların elleriyle yapıp ettiklerinin sonucunda denizlerde ve yeryüzünde düzen bozuldu. Şimdi bu konuda gene çok derinlemesine bir konudur. Derinlemesine işlenebilir vakti geldiğinde. Bu akşam sadece şu çerçeveyi ifade etmek istiyoruz ki yeryüzünün ve gökyüzünün bereketiyle bizim amellerimiz arasında ilişki vardır. Ben Müslümanım. Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'ın son gönderdiği peygambere peygamber olarak inanıyorum. Onun getirdiği kitaba inanıyorum. Ben onun baktığı yerden evrene bakıyorum. Ben onun baktığı yerden eşyaya bakıyorum. Ben onun baktığı yerden insana bakıyorum. Ben onun baktığı yerden amellere bakıyorum. Ve o bana diyor ki, eğer o ülkelerin halkları Allah'tan ittika etseler de üstlerinden ve altlarından Allah onlara bol bol rızıklar verirdi. Dünyadaki fakirliğin, dünyadaki sefaletin, yoksulluğun, ekonomik dengesizliğin müsebbibi insanın amelleridir diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bundan ben de mesulüm. Şimdi buradan bir yere daha sıçrıyoruz gene laiklerle aramızdaki bir probleme işaret etmek açısından. Laikler diyorlar ki din işi bir vicdan işidir. Allah'la, Tanrı'yla kul arasında bir ilişkidir. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Adam diyor namaz kılmıyorsa kendine namaz kılmıyor. Sana ne? Adam içki içiyorsa, çevresini rahatsız etmiyorsa içebilir. Sana ne diyor? Bu Allah'la onun arasındaki bir ilişkidir diyor. Oruç tutmuyorsa Allah'la arasında. Yok, Kur'an bunun mantığını bana böyle vermiyor. Ben bu dünyada yaşayan birisi miyim? Evet. Allah'a isyan eden herkes evrensel yapının bozulmasına sebebiyet veriyor mu? Kur'an-ı Kerim mantığına göre.
Evet.
Veriyor. Öyleyse namaz kılmayan bir insan benim yaşadığım evi derbeder ediyor. Benim yaşadığım evi bozuyor. Onun ameliyle benim hayatım arasında ilişki var. Onun ameliyle benim mutluluğum ve mutsuzluğum arasında ilişki var. Hatta Üstad Tabatabay burayı irdelerken diyor ki, insanların bir kısmının ehli iman olup müttaki olması bu ilahi bereket için yeterli değildir diyor. Ayeti kerime evrensel bir ıslahtan söz ediyor. Bütün bir halk, bütün kullar eğer Allah-u Teala'ya müttaki olurlarsa yeryüzü ve gökyüzü bereketlerinin kapıları açılır. Yani bereketin bize ulaştığı kanallar var. Bu kanallar tıkalıdır. Bize bu bereketler bizim istediğimiz gibi gelmiyor. Bu kanallar bereketle şeyle açılır diyor. Takvayla açılır. Öyleyse her ahlaksız, her müfsit, her zalim, her kafir, her müşrik, her münafık veya Müslüman olduğu halde her günahı, o Müslümanın her günahı benim mutsuzluğumla veya mutluluğumla direktmen ilişkilidir. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman ilahi mantığa göre biz bütünün bir parçasıyız. İnsanlık, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, yeryüzü, gökyüzü, gezegenler, yani var olmuş her şey bir bütün. Biz o bütünün içerisinde cins olarak bir parçayız, insan cinsi. Bense o insan cinsin içerisinde bir parçayım, İsa'yım. O cinsin içinden bir parça olan Osman'ın yapıp ettikleri beni etkiliyor. Hasan'ın yapıp ettikleri beni etkiliyor. George'un yapıp ettikleri beni etkiliyor. Ahlaksızlığı veya ahlaklılığı. Onun için İslam hukukunda namaz kılmayana ceza öngörmüş. Niye ceza öngörüyor? Sen diyor benim yaşadığım evi bozuyorsun. Eğer laik pencereden bakarsan namaz kılmayana sen ceza veremezsin. Oysa İslam oradan bakmıyor. İslam diyor ki sen namaz kılmamakla namaz kılan adamın yaşadığı dünyayı bozuyorsun. Dolayısıyla ona bir ceza gelir diyor. Ahiretteki cezası ayrı, dünyada da ceza veriyor. Oruç tutmayana ceza öngörüyor. E ben Müslümanım diyorum. Ben Kur'an'ın baktığı yerden bakacağım diyorum. Oruç, ha burada şu yanlışa düşmeyelim ama. Cezayı İslam'ın otoritesi verir. Ben veremem, sen veremezsin. Ben Müslümanım diyen, oruç tutmayan birini gidip sokakta dövemez. Bu yoktur. Hatlar ve cezalar İslami otoritenin sorumluluğu altındadır. İslami otorite onu icra eder. Ben icra edemem onu. Hiçbir Müslüman icra edemez onu. Otorite icra eder. Ama ayrıldığımız yer neresi? Laik çevreden ayrıldığımız yer. Senin içkinden ibaret kalmıyor. Evrensel düzeni bozuyor. Ve o evrensel düzen içerisinde ben de yaşıyorum. Ben içki içmeyen biriyim, sen içki içen birisin. Beni etkiliyorsun. İkinci ayeti okuyalım abi.
Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı, muhakkak ki üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayaklarının altındaki ürünlerden de yerlerdi. İçlerinde tutumlu bir ümmet var. Ama onlardan çoğu ne kötü işler yapıyorlar.
Üstad, bu ayette az önceki dediğim ayrıma gidiyor. İçlerinde tutumlu bir grup var. Yani içlerinde tutumlu bir grup, yani inanan, müttaki bir grubun olması yeryüzü ve gökyüzünün nimetlerinin yağmasına yetmiyor. İnsanlar bütünsel anlamda takvaya riayet etmeleri, Allah'a itaat etmelerinin zaruretine işaret ediyor. Şu anda insanlar ehli kitap ve biz Müslümanlardan oluşuyor. Ehli kitaptan kasıt Yahudiler ve Hristiyanlardır. Üstad burada diyor ki, eğer onlar kendilerine gönderilen kitaplara uysalardı dan maksat, birinci anlamda bir kere kendi ellerindeki, şu anda kendi ellerindeki kitaplar değildir diyor. Kur'an-ı Kerim'in kastettiği ve Allah'ın İsa Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'a gönderdiği ve tahrif olmamış kitabı kastediyor. Birinci dikkat etmemiz gereken şey bu. İkincisi, o kitaplar Kur'an-ı Kerim tarafından neshedilmişlerdir, mensuh kitaplardır. Allah-u Teala mensuh bir şeriatla amel edilmesini istemesi boş bir şeydir diyor. Dolayısıyla burada eğer ehli kitap kendilerine gönderdiğimiz kitaplara uysalardı da maksat diyor, o kitapların öngördüğü ve bütün şeriatların ortak üzerine bina edildiği inanılması gereken şeylerdir. Adalet, ahlak, dünya, ahiret, ceza, mükafat türünden şeyleri diyor ayakta tutsalardı, muhakkak yeryüzünün ve gökyüzünün nimetlerinden yararlanırlardı. Üçüncü bir ayetimiz daha var.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır dedim. Ondan mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol yağmur göndersin. Ve size mallarla, oğullarla yardım etsin. Size bahçeler versin, ırmaklar versin. Nuh suresi 10, evet. 11 ve 12. ayet.
Yursilü semâe aleyküm midrâra ve yumditkum bi emvalin ve benîne ve yec'al lekum cennâtin ve yec'al lekum enhâra. Yursilü semâe aleyküm midrâra, size bol bol yağmur indirsin. Allah'tan istiğfar edin ki. Burada da istiğfarla yağmur arasında ilişki. Allah'tan bağışlanma dileyin. Günahlarınızdan temizlenin, tövbe edin, dönün Allah ki Allah size gökyüzünün kapısını açsın. Buradaki yağmurlar nimete, rızka, kinaye bir ifadedir. Çünkü bütün bir yeryüzünün nebatatı yağmura muhtaçtır. Yursilü semâe aleyküm midrâra, size göndersin gökyüzünden bol bol yağmur. Ve yumditkum, size imdad etsin. Size imdad etsin, yardım etsin. Ne ile yardım etsin? Bi envalin, mallarla ve benine, oğullarla ve yec'al lekum cennatin, size bahçeler versin ve yec'al lekum enhara, size nehirler versin. Bazı müfessirler bu sonundaki cennatla enharı ahiretteki karşılık olarak algılıyorlar. Fakat Üstad Tabatabai bu dünyadaki bahçeler. Burada şu mantığı yürütüyor. Bir insanın dünyadaki güçlülüğü, oğul sahipliliği, mal sahipliliği ve o malların bütünsel anlamda ifadesi olan bahçeler ve nehir, yani su sahibi olması ile izah ediyor. Bunlar diyor bir insanın dünyadaki müşkülatlara karşı koyabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu manada manidar bir hadisi şerif geliyor. Bir gün İmam Hasan Aleyhisselam'ın meclisinde oturuyorlar. Birisi diyor ki, ey imam ben çok fakirlik çekiyorum. İmam Aleyhisselam diyor Allah'a istiğfar et. Birisi geliyor gene, ey imam diyor ben oğlum yok, oğlum olsun istiyorum. İmam Aleyhisselam diyor ki Allah'a istiğfar et. Birisi geliyor işte benim şöyle sıkıntım var diyor. Allah'a istiğfar et diyor. Bunu aktaran ravi diyor ki ben dayanamadım. Ey imam hepsine aynı şeyi söylüyorsun diye taaccubunu ifade ediyor. İmam diyor ki yok bunları ben söylemiyorum. Bunlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ve bu Nuh suresindeki 11. ayeti okuyor. İstiğfarla rızkımız arasında, istiğfarla evladımız arasında, istiğfarla dünyevi sıkıntılarımız arasında ciddi ilişki kuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki her bir günah kendi elimizle yarattığımız bir sıkıntıya vesile olmaktadır. O sıkıntılardan kurtulabilmenin yolu ise istiğfardır. Allah böyle bir yolu, böyle bir kapıyı da lütfedip bize açmıştır. İstiğfarın ise, günahlardan temizlenmenin ise birçok yolu vardır. Estağfurullah Rabbi ve etubu ileyh deyip irade gösterip günahı terk etmenin yanı sıra abdest, namaz için alınan abdest günahları temizleyen bir vesiledir. Namaz farz olarak emredilmiş olduğumuz namazı kıldığımız zaman öyle rahim, öyle kerim bir Rab ki hem emretmiş, bizi onunla mükellef kılmış hem de onu yaptığımız zaman bu sefer bizim günahlarımızı temizliyor. Namaz temizleyicidir. Hele hele nafile ibadetler temizleyicidir. Sadaka temizleyicidir. İnfak temizleyicidir. Bir yetimin saçını okşamak ki saçını okşamak burada bir kinayedir yine. Onunla ilgilenmek yani çevreyle ilgilenmek bir temizlik vesilesidir. Allah hepimizin günahlarını bağışlasın. Fakat şeyi çok önemsiyorum. Kur'an-ı Kerim mantığına göre her bireyin ameli diğer bireylerin eviyle ilgilidir. Her bireyin ameli diğer bireylerin evleriyle alakalıdır. Kur'an bu mantığı bize veriyor. Ben 100 metrekarelik bir evde oturuyorum. Yapıp ettiklerimden komşumun evi etkilenmiyor mantığını Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor. Öbür taraftan bakıyoruz. Bugün bizim yapıp ettiklerimiz ozon tabakasını deldi. Bizim kazanma hırsımızdan geldi bu. Onun için Cin suresindeki ayeti bu manada biraz irdeleyeceğiz inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Şayet doğru yolda gitselerdi onlara bol su verirdik, rızıklarını da bollaştırırdık. Ki onları onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Rabbi onu alt eden bir azaba sokar.
Ve enne istekâme ala tarîkati l'esqaynâhum mâ en gâdaka lineftinehum fîh فَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا. Eğer onlar istikamet üzere olsalardı, onlar, bütün insanlar istikamet üzere olsalardı, biz onlara tatlı su indirdik. مَا اَنْ غَدَقَ. Bu da yine kinayi bir ifadedir. Yani bol bol rızık verirdik. Bol bol rızık verirdik. Bunu vermekte de niye verirdik? لِنَفْتِنَهُمْ فِي. Şimdi biz doğru yolda gideceğiz. Allah bize bol bol rızık verecek. Bizi gene bırakmıyor. Çünkü bol bol rızık geldiği zaman insanların bir kısmının şımarması ihtimali söz konusudur. Allah diyor ki ben o vereceğim rızıkla bu sefer sizi de imtihan ederim. O rızkı sizin için fitne kılarım. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Onunla bir fitne kılarım size. Sınama aracı kılarım. Bu sınama karşısında da her kim ki ve men yu'rid an zikri rabbihi Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse işte onlar için de yeslukhu azaben sa'ada sürekli yükselen bir azapla onlara azap ederiz. Enteresan bir ifade. direkt azap ederiz demiyor. Sürekli yükselen, arttıkça artan bir şekilde onlara azap ederiz. Şimdi az önceki konuşmaların çerçevesinde insanın aklına gelebilirdi ki o zaman Allah-u Teala niye yani her bu yeryüzünü ve gökyüzünün nimetlerini indirdiği zaman herkes eşitlenir. Yok, herkes eşitlenmiyor. Çünkü o bol rızık diğer yandan bir imtihan vesilesidir. O imtihanı gene kaybedenler olacaktır. Onlar yüzünden yine evrende bir takım dengesizlikler olacaktır. Dönüyor başa, bizim hepimizden istediği tek şey her an ve her şekilde darlıkta ve genişlikte, hastalıkta ve sağlıkta Allah'ı hatırlamak, her şeyde onu etkin bilmek ve ona razı olmak, onun takdir ettiğine razı olmak. Böyle bir manada düşündüğümüz zaman dünya cenneti imkanı görülüyor mu, görülmüyor mu? Dünya cenneti mümkündür. Bu mümkünlükten dolayı olsa gerek ki iman tadına ulaşamamış Marx dünya cennetini hayal edebildi. Değil mi? Marx'ın bilimsel komünal toplumu dünya cennetidir. Yanlış bir yoldan gitti, buldu. İmam Zaman Aleyhisselam'ın hakim olduğu dünya da işte o dünya cennetidir. Allah onun zuhurunu tacil eylesin. Bizi onun zuhurunu hazırlayan amillerden kılsın. O amillere temessük edenlerden, vesile olanlardan kılsın. Ve onun zuhur ettiği zaman beraberinde gelecek olan fitneler karşısında da bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Bizi onun nazarından, onun hidayetinden ve velayetinden bir an bile dışarıda bırakmasın. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.